Ayrım 38.
Yaratılışı benim kurduğum düşlerle dünyada bağdaşamaz. Benim giriştiğim hiçbir işe katılamaz. Rosamond güçlük, zahmet çeksin, ağır işlerde çalışsın, dünyadan elini eteğini çeksin, bir misyoner karısı olsun. Olacak şey mi bu? Peki ama sizin ille misyoner olmanız zorunlu değil ha. O tasarıdan vazgeçebilirsiniz. Vazgeçer miyim? Ne diyorsunuz? Tanrı buyruğu bu benim için. Ülküm en büyük yapıtım. Cennetteki evimin dünya yüzündeki temeli. Kendini insanlığı yüceltmek amacına adamış olan dava adamlarının arasına katılmak hevesi gidiyorum ben. Cahillik ülkelerini bilgi görüp savaşın yerine barışı, tutsaklığın yerine özgürlüğü, boş inançların yerine imanı, cehennem korkusunun yerine cennet umudunu yerleştirmek emelindeyim. Vazgeçeyim mi bundan? Benim için canımdan değerli bu. Bütün umudum bunda. Bu amaç uğruna yaşıyorum. Ben uzun bir duralamadan sonra ya Rosamond dedim. Onun uğrayacağı düş kırıklığının, üzüntünün önemi yok mu sizin için? Rosamond her zaman hayranları, aşıkları, isteyenleriyle çevrilir. Bir ayak almaz, benim hayalim silinir gider onun gönlünden, unutur beni. Kendisini benden çok daha mutlu kılabilecek biriyle evlenir. Konuşmanızı duyan sizi pek soğukkanlı sanır ama aslında duygularınız kafanızla çarpışıyor, acı çekiyorsunuz, telef oluyorsunuz. Hayır. Biraz zayıflamışsam bu, tasarılarımın daha kesinleşmiş oluşundan, yolculuğumun durmadan geri kalışındandır. Örneğin ne zamandır beklediğim yeni papazın ancak 3 ay sonra gelebileceğini daha bu sabah öğrendim. Bu 3 ay sonradan 6 aya kadar uzayabilir. Ama Rosamond ne zaman içeri girse kızarıp bozarıyorsunuz. Genç adamın yüzünden gene o şaşkın bakış uçup geçti. Sanırım bir kadının bir erkekle böyle konuşmayı göze alabileceğini hiç düşünmemişti. Bense bu tür konuşmalara alışıktım. Karşımda ister kadın olsun, ister erkek, kafası işleyen birini buldum mu, hoşbeşin alışılmış sınırlarını aşarak onların ta özüne inmedikçe rahat edemezdim. Tuhafsınız vallahi dedi. Pek çekingen değilsiniz. Gözünüz hem pek hem de keskin görüşlü. Yalnız izin verirseniz şunu belirteyim ki, siz benim duygularımı biraz yanlış yorumluyorsunuz. Onları aslından daha derin, daha şiddetli sayıyorsunuz. Sevgimi olduğundan daha büyük görüyorsunuz. Rosamond Oliver'ın karşısında kızarıp bozardığım zaman kendi kendime hiç acımıyorum, hor görüyorum kendimi. Duygularımın bayağı olduğunu biliyorum çünkü. Yalnız bir ten humması benim duyduğum, ruh sarsıntısı değil. Ruhum fırtınalı bir denizin ortasındaki kaya gibi sağlam duruyor. Beni olduğum gibi tanıyıp benimseyin, soğuk, taş yürekli bir adam. İnanmazlıkla gülümsedim. Beni gafil avlayarak sırdaşım oldunuz dedi. Artık benimle ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz. Ben aslında Tanrı sevgisinin gömleğinden sıyrıldığım zaman soğuk, taş yürekli, hırslı herifim biriyim. Kalbim değil, kafam yol gösterir bana. Hırslarım sonsuz, gözüm açtır. Başkalarından daha çok işler başarmak, daha yükseklere çıkmak isteğiyle tutuşurum. Dayanıklılığa, kararlılığa, çalışkanlığa, zekaya sonsuz saygım vardır. Çünkü insanlığı büyük başarılara, yükseklere götüren yol bu özelliklerdir. Sizinle ilgileniyor, size yardım ediyorsam, hayatta çekmiş, çekmekte olduğunuz çilelere acıdığım için değil, çalışkan, düzenli, gayretli, kafalı oluşunuzu beğendiğim içindir. Bunları söyledikten sonra masanın üzerinde duran şapkasını eline aldı, portreye de bir kez daha baktı. Gerçekten güzel diye mırıldandı. Adına uygun. Devran gülü gerçekten. Bunun bir eşini de sizin için çizebilir miyim? Cul bono, Latince neye yarar? İstemez. Resim çizerken elimi dinlendirdiğim sıralarda kalemimi koymak için kullandığım ince kağıdı portrenin üzerine örttü. Bu boş kağıt tabakasının üzerinde ne görmüştü bilmiyorum. Yalnız gözüne bir şey takılmış gibi kağıdı birden kaldırdı, köşesine baktı, sonra benden yana bir göz attı. Son derece acayip, anlaşılmaz bir bakış, yüzümün, vücudumun, kılığımın her noktasını yıldırım hızıyla dolaşan şimşek gibi keskin bir bakış. Bir şey söyleyecekmiş gibi dudakları aralandı, sonra hiçbir şey söylemedi. Ne var diye sordum. Hiç diyerek kağıdı yerine bıraktı ama köşesini yırtıp eldiveninin içine sokuşturmaktan da geri kalmadı. Sonra acele bir baş selamı, kısa bir hoşça kalla çıkıp gitti. Onun arkasından tövbe tövbe diye başımı salladım. Ben de kağıdı alıp gözden geçirdim. Birkaç soluk boya lekesinden başka bir şey göremedim. Bu esrarı çözebilmek için birkaç dakika kafa yordum. Gene de akıl erdiremedim bir türlü. Pek önemli bir şey de olamayacağına göre aklımdan sildim. Çok geçmeden unuttu. 33. Sancan gittiği zaman kar yağmaya başlamıştı. Fırtına savrularak bütün gece sürdü. Ertesi gün keskin bir rüzgarla birlikte yeniden göz gözü görmemecesine kar boşandı. Alacakaranlıkta vadi karla kaplanmış, geçit vermez olmuştu. Kepenkleri kapadım, kapının altına içeri kar dolmasın diye küçük bir halı sokuşturdum. Ateşimi tazeledim. Ocak başına oturarak kasırganın boğuk kırıltısını dinlemeye koyuldum. Bir süre sonra da şamdan yakıp raftan Marmion kitabını alarak okumaya başladım. Gün battı kaleli yamacında Notam'ın. Tweed'in o güzelim suları geniş, derin. Issız Cheviot dağları, o koskoca kuleler, kulelerin burçları, dimdikle yükseliyor duvarların uçları, ışıldıyor sapsarı. Çok geçmeden de şiirin müziği içinde fırtınayı unuttum. Derken kulağıma kapı sarsılıyormuş gibi bir ses geldi. Sen Can'dı bu. Kapı mandalını kaldırdı, buzlu kasırganın uluyan karanlıkların arasından sıyrılarak içeri girip geldi, karşımda durdu. O uzun boylu yapısını örten pelerini kardan bembeyaz kesilmişti. Bu akşam kardan tıkanmış vadiden birinin beni görmeye gelmesi o kadar beklemediğim bir olaydı ki yüreğim ağzıma geldi. Kötü bir haber mi var diye sordum, bir şey mi oldu? Genç adam, yo, ne de çabuk telaşlanıyorsunuz diyerek pelerini çıkarıp kapı mandığını astı. İçeri girişiyle yerinden oynamış olan halıyı kapının altına sokuşturdu. Pek sakin bir tavırla ayaklarını yere vurarak çizmelerin üzerindeki karları silkeledi. Yerlerinizi kirletiyorum ama bu seferlik beni bağışlayacaksınız artık diyerek ateşe doğru yürüdü. Ellerini ısıtmak için alevlere doğru uzatarak buraya ulaşabilmek kolay olmadı dedi. Bundan emin olabilirsiniz. Bir yerde belime kadar kara battım. Neyse ki karlar henüz yumuşak. Ama neden geldiniz diye sormaktan kendimi alamadım. Konukseverliğe yaraşmayan bir soru. Yalnız madem ki sordunuz ben de söyleyeyim. Sizinle biraz hoşbeş etmeye geldim. Dilsiz kitaplarımla bomboş odalarımdan usandım da. Hem zaten dünden beri içimde bir öykünün yarısını dinlemiş olanların heyecanı var. Geri kalanını da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Oturdu. Bir akşam önceki tuhaf halleri aklıma gelince biraz aklını oynattığını sanarak gerçekten korkmaya başladım. Gel gelelim delirmişse de pek sakin, soğukkanlı bir delilikti bu. O yakışıklı yüzün mermer bir heykele bu kadar benzediğini hiç görmemiştim. Kardan ıslanmış saçlarını eliyle itince alevlerin ışığı o bembeyaz alnına, renksiz yanaklarına vurdu. Bu yüzde üzüntü, dert izi olan çizgileri apaçık görünce enikonu içim sızladı. Benim anlayabileceğim bir şey söylemesini umarak bekledim. Elini çenesine dayamış parmağıyla dudağını sıvazlamaktaydı. Düşünüyordu. Eli de yüzü gibi zayıflayıp incelmiş gibi geldi bana. İçimi belki de gereksiz bir acı iş bürüdü. Gönlümden koparak, ya Diana ya da Mary gelip sizinle otursa ne iyi olur dedim. Yapayalnız olmanız çok kötü. Kendinize hiç mi hiç bakmıyorsunuz? Ne münasebet. Gerekirse kendi kendime pek güzel bakıyorum dedi, sağlığım yerinde. Ne gibi bir hastalık buluyorsunuz bende? Bunu öyle umursamaz bir tutumla, öyle dalgın bir ilgisizlikle sormuştu ki benim kaygılarımı pek yersiz bulduğu belliydi. Ben de sustum. O hala parmağıyla üst dudağını ağır ağır sıvazlamaktaydı. Gözleri de hala dalgın bir bakışla ocaktaki ateşleri takılmıştı. Biraz sonra ben artık bir şeyler söylemek gereğini duyarak arkasındaki kapıdan sırtına soğuk gelip gelmediğini sordum. Kısaca neredeyse huysuzlukla yok yok dedi. İçimden ne yapalım madem seni konuşturamıyorum ben de susarım diyordum. Ne halim varsa gör ben kitabıma dönüyorum. Böylece gene Marmion'u okumaya koyuldum. Biraz sonra o şöyle bir kımıldadı göz ucuyla baktım. Cebinden meşin bir cüzdan çıkarıp içinden bir mektup aldı sessizce okudu katladı gene cüzdanına koydu yeni baştan daldı gitti. O böyle karşımda put gibi durdukça şiir okumaya kalkışmak boşunaydı. Merakım öylesine kabarmıştı ki dilimi tutmama da olanak yoktu. İsterse beni paylasın, konuşacaktım. Diana ile Mary'den şu günlerde mektup aldınız mı diye sordum. Geçen hafta size gösterdiği mektuptan sonra hayır. Sizin tasarladıklarınızda bir gelişme var mı? Umduğunuzdan daha önce çağrılmanız söz konusu mu? Yazık ki hayır. Nerede bende o talih? Gene çıkmaza saplanmıştık. Başka bir yöne sapmayı denedim. Okulumlu öğrencilerimden söz açtım. Mary Garrett'ın anası iyileşmiş. Mary bu sabah okula döndü. Önümüzdeki hafta da Dökümhane Mahallesi'nden 4 yeni kız başlıyor okula. Bugün başlayacaklardı ya, kar bastırdı. Öyle mi? İkisinin okul giderlerini Bay Oliver üzerine alıyor. Ya, Noel'de bütün okula şölen çekecekmiş. Biliyorum. Siz mi düşündünüz bunu? Hayır. Kim öyleyse? Kızı sanıyorum. İnanırım. Öyle iyi yürekli bir kız ki. Çok. Gene sessizliğe saplandık. O sırada saat 8'i vurdu. Bu sesle St. John kendine gelmişçesine doğrulup dimdik oturdu, bana doğru döndü. Bırakın şu kitabı elinizden de ateşe yaklaşın dedi. Şaşkınlıktan şaşkınlığa düşerek onun dediğini yaptım. Biraz önce bir öykünün sonunu dinlemek için sabırsızlandığımı söylemiştim diye konuşmasını sürdürdü. Ama düşünüyorum da öykücü rolünü ben kendim alır da size dinleyici rolünü verirsem daha uygun düşecek. Başlamadan önce şu noktada kulağınızı bükmeyi boynuma borç biliyorum ki bu öykü size biraz bayat gelecek. Yalnız bayat konuları yeni kişiler anlatınca çok zaman tazelenmiş gibi olur. Hoş, bayat da olsa, taze de olsa zaten uzun değil. Bundan 20 yıl kadar önce yoksul bir papaz, adı şu anda gerekli değil, bir zengin kızına gönül verir. Kız da onu sever, ailesinin bütün karşı koymalarına karşın onunla evlenir. Yakınları da onu hemen aileden atarlar. Aradan daha 2 yıl geçmeden bu düşüncesiz karı koca ölmüşler, aynı taşın altına gömülmüşlerdir. Geriye bir kız çocukları kalır. Bu yavru daha dünyaya geldikten az sonra el eline bakar duruma düşer. Ana tarafından bir akrabasının evine götürülür. Onu Gayshit'te Bayan Reed adındaki yengesi büyütür. Ne var Jane? Bir ses mi duydun? Yandaki okul binasının tavan atkılarında dolaşan bir kedi olsa gerek. Okul yapılmadan önce samanlıktı burası. Malum ya, samanlıklarda da fare olur. Neyse, biz gelelim öykümüze. Bayan Reed öksüz yavruya tam 10 yıl bakar. Çocuğun mutlu olup olmadığını bilmem. Çünkü bana da söyleyen olmadı. Yalnız 10 yılın sonunda onu sizin de bildiğiniz bir yere, Lowood Okulu'na veriyorlar. Kız burada alnının akıyla büyüyor. Sizin gibi o da öğretmen oluyor. Vallahi bu kızın tarihçesiyle sizin tarihçeniz arasındaki benzerlik şaşılacak bir şey. Kız okuldan mürebbi olmak üzere ayrılıyor. Alın size bir benzerlik daha. Bu kız Bay Rochester diye birinin manevi çocuğunun eğitimini üzerine alıyor. Sen Can diye sözünü kestim. Neler hissettiğinizi anlıyorum dedi. Ama biraz daha sabredin, sonuna yaklaştım. Bu Bay Rochester denilen adamın karakteri konusunda bir tek şey biliyorum. Bu genç kızla evlenmek istemiş, tam nikahları kıyılırken kız onun evli olduğunu öğrenmiş. Bu kadın zır deliyse de Bay Rochester'ın nikahlı karısıymış. Adamın bundan sonraki davranışı, önerileri konusunda ancak aklımızdan bir şeyler kestirebiliriz. Yalnız ertesi sabah aradıklarında mürebbiyeyi bulamamışlar. Ne zaman, nasıl, nereye gittiğini kimse bilemiyormuş. Thornfield konağından geceleyin kaçmış olsa gerek, izini bulabilmek için yapılan bütün aramalar boşa gitmiş. Dört bir yanı alt üst etmişler, tek bir izine rastlayamamışlar. Ne var ki kızın bulunması kendi iyiliği için de zorunlu olmuş. Bundan dolayı bütün gazetelere ilanlar konmuş. Bana da Bay Briggs adında bir avukattan bir mektup geldi. Size anlattığım ayrıntıları bu mektuptan öğrendim. Çok tuhaf bir serüven değil mi? Siz bana tek bir şey söyleyin şimdi dedim. Madem ki her şeyi biliyorsunuz, bunu da bilirsiniz elbet. Bay Rochester'dan ne haber? Nasılmış kendisi? Neredeymiş? Ne yapıyormuş? İyi mi acaba? Benim Bay Rochester konusunda hiç bilgim yok. Mektupta yalnız onun yasaya aykırı olarak evlenmeye kalkması anlatılıyor. Mürebbiyi sormanız gerekir sizin bana. Onun ortaya çıkmasını gerekli kılan olayı. Thornfield'e giden olmamış mı yani? Bay Rochester'ı gören yok mu? Yok sanırım. Ama ona mektup yazmışlar ya. Elbet. Peki, o ne demiş? Yazdığı karşılık kimde? Bay Briggs'in dediklerinden anladığıma göre Bay Rochester'a yazdığı mektuba kendisi değil de bir hanım karşılık vermiş. İmza Alice Fairfax'miş. İçim karardı, buz kesti sanki. En büyük korkularım galiba çıkmış, efendim İngiltere'den kaçarak çılgın bir umarsızlık içinde gene Avrupa'ya gitmiş olsa gerekti. Orada ıstırabını uyuşturmak için kim bilir nasıl bir afyon, ihtiraslarını söndürmek için nasıl bir avuntu aramıştı. Bu soruya karşılık vermeye yüreğim yoktu. Vah benim zavallı, zavallı efendim. Bir zamanlar kocam olmasına ramak kalan, sevgili Edward diye çağırdığım. Sen Can kötü bir adammış diye düşüncesini söyledi. Ben heyecanla, onu tanımıyorsunuz, bu konuda fikir yürütmeyin lütfen diye söylendim. Soğukkanlılıkla, peki dedi. Zaten kafam bambaşka şeylerle dopdolu, öykünün sonunu getirmek gerek. Madem siz bu mürebbiyenin kişiliğiyle ilgilenmiyorsunuz, ben kendiliğimden söyleyeceğim artık. Bir dakika, işte burada. Böyle önemli şeyleri yazı halinde kesin olarak siyah beyaz vermek her zaman daha iyidir. O deminki meşin cüzdan gene ortaya çıktı, açıldı, karıştırıldı. Gözlerinin birinden küçük partal bir kağıt parçası bulundu. Üzerindeki yeşilli, mavili, kırmızılı boya benekçiklerinden tanıdım bu kağıt parçasını. Dün akşam benim masamın üzerinde duran kağıdın köşesiydi. St. John ayağa kalkarak yırtık kağıdı yüzüme doğru uzattı. Orada silik bir kalemle, kendi el yazımla yazılmış Jane Eyre sözcüklerini okudum. Besbelli bir dalgınlık ürünü. Sen Can, Briggs bana bir Jane Eyre konusunda mektup yazmıştı. İlanlar hep bir Jane Eyre'yi arıyordu ama ben bir Jane Elliot tanıyordum diyordu. Kuşkulandığımı saklayacak değilim ancak dün akşam üzeri kuşkularım kesin bilgi olup çıktı. Jane, artık kendi soyadını üstleniyorsun değil mi? Evet. Evet ama Bay Briggs nerede? Belki Bay Rochester konusunda sizin bildiğinizden daha çok bilgisi vardır. Briggs Londra'da. Onun Rochester'a ilişkin herhangi bir şey bildiğini de sanmıyorum. Çünkü kendisini ilgilendiren Rochester değil. Bu arada sen de önemsiz şeyler peşinde koşmaktan ana sorunu unutuyorsun. Briggs senin için arıyor, seninle ne işi var hiç sormuyorsun. Peki, niçin aramış beni? Madeira'daki amcan Bay Aaron'ın öldüğünü, bütün servetini sana bıraktığını, senin şu anda zengin olduğunu bildirmek için yalnızca. Önemli bir şey değil. Ben mi zengin olmuşum? Evet, hem de epey zengin. Bir sessizlik oldu. Sen John, kimliğini kanıtlayacaksın elbette dedi. Ama bu basit bir şey. Sonra servetine hemen sahip çıkabilirsin çünkü İngiliz parasına çevrilmiş bütün gerekli evrak da Briggs'in elindeymiş. Yaşam oyununda hiç beklenmedik bir kağıtla karşı karşıya gelmiştim. Sevgili okurum, bir anda yoksulluktan zenginliğe yükselivermek güzel, pek güzel bir şey ama insanın hemencecik bütünüyle kavrayarak tadına varabileceği bir şey değil. Sonra pek öyle insanı sevinçten uçuran, heyecandan başını döndüren bir şey de değil. Okkalı, oturaklı bir dünya işi bu. İnsanın aklına ağır, ciddi düşünceler getiriyor, kendisini de ağırlaştırıp ciddileştiriyor. Kişi bir servete konduğunu duyunca zıplayıp sıçrayarak yaşasın diye bağıramıyor. Hemen sorumluluklar, işler güçler geliyor aklına. Sevincinin sağlam temeli üzerinde bir takım yabana atılmaz dertler yükselmeye başlıyor. Kişi de coşacağı, gülüp söyleyeceği yerde başına konan bu devlet kuşunun karşısına dili tutulmuş gibi kalıyor. Hem sonra miras sözü de akla hemen ölümü getiriyor. Amcamın, yeryüzündeki tek yakınımın öldüğünü öğrenmiştim. Varlığını öğrendim öğreneli bir gün gelip onu görebilmek umudu beslemiştim. Oysa şimdi onu hiçbir zaman göremeyecektim. Bir de şu vardı, bu para yalnız bana kalmıştı. Sevincimi paylaşacak bir ailem yoktu, tek başınaydım. Gene de büyük bir nimetti bu para. Para sayesinde bağımsızlığa kavuşmak şahane bir şey olacaktı. Evet, işte bu gerçekten coşturucu bir düşünceydi. Sen Can, şükür kaşlarını çatmaktan vazgeçebildin dedi. Ben de Medusa, mitolojiye göre baktığını taşa çeviren yılan saçlı uğursuz bir tanrıça falan baktı da taş kesildin sandımdı. Şimdi artık servetinin ne kadar olduğunu soracak mısın? Ne kadarmış? Ufak bir şey canım, çerez kabilinden lafını etmeye değmez. 20.000 altın dediler galiba ama bu kadar paranın lafı mı olur? 20.000 altın mı? İşte yeni bir sarsıntı daha. Bense 4-5 bin üzerine düşünüyordum. Bu haber bir an için resmen soluğumu kesti. Şimdiye kadar yüksek sesle güldüğünü hiç duymadım. Sen Can da bir kahkaha attı. Vay canına, cinayet işlemiş olsaydın da ben de sana suçunun ortaya çıktığını haber verseydim ancak bu kadar elin ayağın titrerdi. Çok para bu. Sakın bir yanlışlık olmasın. Hiçbir yanlışlık yok. Belki sayıyı yanlış okudunuz. Belki de 2000'dir. Yazıyla yazılmış, rakamla değil. 20.000. Ortalama iştahlı bir insan 100 kişilik bir şölen sofrasına tek başına oturursa ne duyar? Ben de öyle bir duyguya kapılmıştım. Sen Can yerinden kalktı, pelerini sırtına aldı. Hava bu derece berbat olmasaydı Hana'yı gönderirdim sana can yoldaşı olsun diye. Öyle perişan bir halim var ki seni yalnız bırakmaya içim razı olmuyor. Ama Hana zavallıcık karların arasından dünyada geçemez. Bacakları benimkiler kadar uzun değil ki. Bu yüzden seni tasalarınla baş başa bırakıp gitmekten başka çarem yok. İyi geceler Jane. Kapının mandalına doğru uzanmıştı ki aklıma birden bir şey geldi. Durun bir dakika diye bağırdım. Ne var? Bay Briggs'in size neden benim için mektup yazdığını anlayamıyorum. Sizi nereden biliyor o? Bu denli ücra bir yerde oturduğunuza göre benim aranıp bulunmamda sizden niçin yardım ummuş? Papaz olduğum için. İnsanlar başları sıkışınca papaza başvururlar. Yok, inanmıyorum diye bağırdım. Gerçekten de sorduğuma onun verdiği karşılıkta öyle baştan sağma sudan bir ifade vardı ki merakımı gidereceği yerde büsbütün depreştirmişti. Garip bir iş bu dedim. Aslında astarını öğrenmek istiyorum. Başka zaman dedi. Yok, bu akşam, şimdi diyerek atıldım. Kapıyla onun arasına girdim. Bana her şeyi anlatmadan gidemezsin. Şimdi olmaz. Olur. Olacak. Mary ya da Diana anlatsa daha iyi. Onun bu karşı koymaları benim merakımı doruğuna ulaştırmaya yaradı. İşin iç yüzünü mutlaka derhal öğrenmeliydim. Bunu sen Can'a da söyledim. Katı yürekli bir adam olduğumu söylemiştim sana. Kolay kolay yola gelmem dedi. Ben de inatçı bir kızım. Nuh derim, peygamber demem. Hem sonra soğuk herifin biriyimdir ben. Hiç heyecanlanmam. Ben de sıcakkanlıyımdır. Ateş de buz eritir. Bak ocağın ateşi pelerinin üzerindeki karları nasıl eritti. Laf aramızda bu yüzden yerler berbat oldu, sokağa döndü. Yeni temizlenmiş bir evi batırmak suçunun cezasından kurtulmak istiyorsan bana öğrenmek istediğimi söyleyeceksin. Peki öyleyse, dediğin olsun dedi. Ateşine değil sebatına boyun eğiyorum. Su damlaları sonunda bir kayayı bile eritir. Hem zaten nasıl olsa bir gün öğreneceğine göre, ha yarın ha bugün fark etmez. Adın Cen Eğri, öyle mi? Elbette, demin söyledim ya. Benim de bir bakıma senin adaşın sayılacağımı, adımın St. John Eğri Rivers olduğunu bilmiyorsundur, değil mi? Bilmiyorum ya. Kitapların iç sayfalarındaki imzalarda bir E harfi görüyordum ama hangi adın baş harfi olduğunu sormayı düşünmemiştim. Peki ama, yani, sakın sen... Sustum. Aklıma gelen, gelir gelmez de kendiliğinden biçim bularak güçlü son bir olasılık biçiminde karşıma dikilen düşünceyi ortaya vurmaktan, hatta kafamda barındırmaktan çekiniyordum. Birçok olaylar, durumlar birbirine eklendi, birbirine geçti, sıraya oturdu. Rastgele bir halkalar yığını olan zincir sımsıkı gerildi. Eksiksiz, kusursuz. Durumun gerçeğini, daha St. John bir ikinci cümleyi söylemeden içgüdümle sezmiş bulunuyordum. Annemin kızlık soyadı Eğri'ymiş diye anlatmaya başladı. İki ağabeysi varmış. Birisi genç şiitli Reed'lerin kızıyla evlenen papaz, öbürü geçenlerde Madeira'da ölen tüccar John Eğri. John Eğri'nin avukatı olan Bay Briggs bize dayımızın öldüğünü Ağustos'ta bildirdi. John Eğri babamla arasında geçen bir kavgayı hiç bağışlamamış olduğu için bizleri de hiçe saymış ve bütün mirasını öbür erkek kardeşinin, yani yıllarca önce ölen papaz kardeşinin öksüz kızına bırakmış. Bay Briggs'ten birkaç hafta önce mirasçının ortalardan yok olduğunu, bulunamadığını bildiren, bizim bir şey bilip bilmediğimizi soran bir mektup aldım. Bir kağıt köşesine dalgınlıkla atılmış bir imza sayesinde ben bu yetik kızı bulmayı başardım. Gerisini de biliyorsun. St. John gene gitmeye davrandı. Ben sırtımı kapıya dayayarak önledim. Biraz daha konuşalım dedim. Dur bir dakika daha. Şöyle bir kafamı toparlayayım. St. John şapkası elinde pek serin kanlı duruyordu. Yani senin annen benim babamın kız kardeşiymiş, öyle mi? Evet. Yani benim halam. St. John önümde hafifçe eğildi. Benim amcam olan John da senin dayın oluyormuş, öyle mi? Sen... Diana, Mary, onun kız kardeşinin çocuklarısınız, ben de erkek kardeşinin. Tamam. Yani siz üçünüz benim hala çocuklarım oluyorsunuz. Damarlarımızdaki kanın yarısı aynı kan. Evet. Birinci göbek kardeş çocuklarıyız. Ona baktım. Demek ki üç kardeş bulmuştum artık. Sevebileceğim, övünebileceğim bir ağabeyle, birbirimize yabancıyken bile sevip beğendiğim iki abla. Bir gece ıslak toprağa diz çökerek bozkır evinin kafesli basık penceresinden içeri baktığım zaman acı bir umutsuzlukla ilgi karışımı bir duygu içine seyretmiş olduğum o iki kız benim en yakınlarım oluyordu. Beni kapı eşiğinde yarı ölü bir halde bulmuş olan o gururlu ağırbaşlı genç adam da halamın oğluydu demek. Kimsesiz bir zavallı için ne şahane bir buluntuydu bu. İşte gerçek zenginlik buydu. Gönlü dolduran bir zenginlik. Gerçek temiz sevgilerden oluşmuş bir gömü. Evet, paraya kavuşmak da sevindirici bir şeydi ama ne de olsa insanı sorumluluk yüküyle neredeyse ezen ağır bir bağıştı. Oysa bu, cana can katan, insanı coşturan parlak bir sevinçti. Yüreğim çarpmaya, kanım kaynamaya başlamıştı. Ah ne güzel, ne güzel diye bağırdım.